Herkese merhabalar. Erkan Radyo'ya hoş geldiniz. Medyaokur yazarlığı programında sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Özkayoğlu. Her hafta olduğu gibi kıymetli Yusuf Aslan abimizle birlikte Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerin medya arka planına bakmaya çalışacağız. Lütfü abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Hayırlı programlar.
Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız, iyisiniz? Nasıl bir hafta geçti sizce?
Hamdolsun. Yoğun. Rabbimiz bu yoğunluktan kendi istikametinde, rızasında inşallah işler çıkartmayı nasip eylesin.
Amin cümlemize. Oldukça aslında yoğun bir gündem var. Altınoluk gündem bu hafta tabii haftanın gelişmelerini özet olarak veriyoruz ama dolu dolu oldu. Çok fazla gündem başlığından bahsedeceğiz bugün programımız boyunca. Tabii en önemli gündem başlığımız COVID. Rakamlara gerçi önümüzdeki hafta bakarız belki ama bu hafta benim tahminime göre Lütfü abi, yani bir yıllık işte bir yıl aşkın süredir devam eden bu pandemi süresince COVID ile ilgili en çok haberin çıktığı hafta olabilir diye düşünüyorum. Tüm Türkiye, tüm dünyada, Türkiye'de dahil olmak üzere. Avrupa'da tabii rakamların çok yükselişe geçtiğini görüyoruz. Hafta içi bir gün son 24 saatte açıklanan yeni vaka sayısında Türkiye'de Avrupa birincisi seçildi. Bugünün ve dünün gazetelerine baktığımızda yoğun bakım oranları, vakaların artışı, her taraftan rakamlar, aşı rakamları, acayip bir yere gidiyoruz. Neler söylersiniz bu konuda?
Yani bizim de çok böyle sevdiğimiz dostlarımızın, abilerimizin, kardeşlerimizin acı haberleri geliyor. Yani bu noktada hakikaten yani aşı meselesinin gittikçe yaygınlaşması gerekiyor. Diğer türlü insanlar zaten çok sıkıldılar. Böyle bir hani ne olursa olsun tarzında. Bir de hangi şeydi? Avrupa ülkelerinden bir tanesinde yüksek mahkeme hükümetin aldığı o COVID tedbirlerini iptal etti. Yani böyle bir şey de var, özgürlüğü ihlal ediyor tarzında. Dolayısıyla ben hani alışacağız yaşamaya bununla ama süreç bir an önce aşıyla daha böyle herkesin kabul edebileceği bir vasata erişirse öyle onu ümit ediyoruz yani. Biraz önce bir an önce aşı meselesinin yaygınlaşması gerekiyor. Zaten yapılıyor muhtemelen ama belki biraz daha hızlandırmak gerekebilir bu noktada. Tabii biz medya yansımalarını konuşuyoruz sonuçta. Evet. Yani COVID ile ilgili Allah bu belayı başımızdan def etsin demekten başka bir çaremiz yok ama sonuçta basında da böyle bir yorulmuşluk var İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani olayı böyle değerlendirme noktasında işin vehametini, aciliyetini kimse birbirine böyle göstermekten bile artık çekinir hale geldi yani. Yani bu hep birbirimizin bildiği, yaşadığı, hissettiği, tattığı ama birbirimize itiraf edemediği bir şeye dönüştü. Öyle olunca da sanki hani normalleşme oldu. Normalleşme sonucunda da ortada tekrar vakalar sıçradı, patladı. İşte cumartesi yasakları ondan tekrar geri geldi. Yani yaşamaya çalışacağız, alışacağız.
Ya bu yorgunluk meselesi üzerinde duralım biraz isterseniz. Televizyonlara, ana akım medyada akşam haberlerine, tematik kanallar, haber kanallarında yine gün boyunca, gündüz kuşağında işte kadın programları dediğimiz tırnak içi şeyde programlarda da yine aynı şekilde sürekli COVID konuşuluyor. Tabii onun bir psikolojiye...
Yani eşiği yükselte yükselte yükselte artık duymaz hale geldi insanlar. Duymuyorlar yani. COVID'e karşı önlem al, şunu yap, şunu yapma, şunu yap, şunu yapma, şunu yapma. Artık duymuyor. Yani duymuyor kimse yani. İşitmiyor yani. Bu tam bir şey noktasına geldi yani. Böyle bir ne diyoruz ona biz? İşba hali. Doygunluk hali yani. Artık bundan sonra ne versen kusacak. O yüzden mümkün olduğu kadar işi aşı şeklinde tedbirleri hızlandırarak daha böyle makul bir noktaya çekmek yani.
Yani yeni bir tartışma görmüyoruz, yeni bir veri görmüyoruz yani rakamların dışında. Yani aşı yapılan kişi sayısı, vaka sayısı, uzmanlara baktığımız zaman o bahsettiğiniz o yorgunluk sanki uzmanlarda da
tabii
var.
Tabii tabii, hem uzmanlarda var hem komplo teorileri bile yok artık yani.
Evet.
Eskiden onlar bari bu işin salatası maydanozu olurdu. O bile kalktı ortadan. İşte Bill Gates'e giydirirlerdi insanlar, ona şey yaparlardı, buna yaparlardı falan. O bile kalmadı şimdi. Bir yorgunluk var gerçekten insanlarda. Bunu görüp hakikaten hükümetin bu aşı meselesinde biraz daha hızlı olması gerekiyor. Diğer türlü acı haberler gelmeye devam edecek.
Evet, Bloomberg bu hafta bir tablo yayınladı. Dünyada en fazla aşı uygulanan ülkelerin listesini paylaştı. Listenin ilk iki sırasında ABD ve Çin görülüyor. Türkiye yaklaşık 14 milyon doz aşı ile 7. sırada. 2 hafta önce 5. sırada olduğunu görmüştük. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama var Lütfü abi. Koronavirüse karşı geleneksel tıp uygulamalarına karşı olmadığını açıkladı Dünya Sağlık Örgütü. Bu da ilginçti. Bu haftanın öne çıkan haberlerinden bir tanesiydi. Bir haberde yine geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz bir konuyla ilgili aslında. Washington Post'tan bir haber. Biden yönetiminin insanların COVID-19'a karşı aşılandıklarını kanıtlamalarına yardımcı olacak aşı pasaportları bahsettiğimiz. Avrupa'da çok fazla gündem konuşuluyor. Türkiye'de henüz bu konuda, yani sadece HES uygulaması çerçevesinde bir şey yapılsa da önümüzdeki günlerde bir adım atılacak mı? Biden yönetimi bu aşı pasaportları olarak tanımlanan kimlik bilgilerinin nasıl yönetileceğine dair planlar üzerine çalıştığını açıkladı. Herhalde artık bu küresel bir şeye mi dönecek? Yoksa yani Birleşmiş Milletler vereceği bir pasaportla aslında küresel bir şeye dönmesi daha mantıklı. Çünkü ülkelerin, yani Avrupa ayrı standartlar, Amerika ayrı standartlar değil mi?
Yani nasıl uluslararası havacılık uygulamalarında bir takım standartlar geçerli. Muhtemelen bununla da öyle olacak yani. O aşı pasaportu Amerika'da böyle bir gündem söz konusuysa, bu muhtemelen Amerika'ya girenler için istenecek önce. Daha sonra bu Avrupa için istenecek. Hasılı böyle bir dünya vatandaşlığına doğru gidiyoruz. Yani Covid bizi birleştiriyor.
Covid bizi birleştiriyor. Çok haklısınız ama tabii aşı konusundaki adaletsizliği daha önce de değinmiştik. Korkunç bir noktaya gidiyor. Yani bazı büyük ülkeler aşılamada çok hızlı hareket edebilirken daha orta ölçek ve düşük ölçek ülkelerde tabii başka bir şey. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir açıklama vardı. Yani bir kişi dahi de virüs bulunması halinde bütün dünya tehdit altındadır. Fakat bu birleşme herhalde bu aşı konusunda daha uzun süre sonra belki de hayata geçecek.
Yani orada da işte hakikaten o batı mantalitesinin işte tamamen kendi çıkarlarını önceleyen o hani insaniyetten uzak tavrın aslında çok böyle ilginç tezahürlerinde gördük. Acı bir şekilde. Yani biz şu anda bile en hani zor nüfusumuzun özellikle geniş büyüklüğü dikkate alındığı zaman 14 milyon aşı, hani 80 milyona nazar itibarı alındığı zaman iyi bir rakam gibi gözükebilir ama biraz hızlanması gerekiyor belki. Evet. Böyle bir durumda bile Bosna Hersek'e bilmem ne kadar aşı göndermişiz hediye olarak yani.
Evet.
Yani bu bir şey yani, sonuçta hani gönül coğrafyamız diye baktığımız Türkiye, Türkiye'den büyük bir yer. Onu yapmaya çalışıyoruz ama öbür tarafta da gönüllü dilenması, gönüllü çelişkisi diye bir kavram vardır batıda. Gönüllü çelişkisi. Şimdi diyelim 11 kişilik bir manga bir siperde bulunuyorlar. Ondan sonra tam ortalarına bir pimi çekilmiş el bombası düşüyor. Şimdi orada ya hepsi beraber bakıp havaya uçacaklar veya birisi atlayacak onun üzerine, kendisini feda edecek, diğer 10 kişiyi kurtaracak. Şimdi bunu birisi yapıyor ama o niye ben sorusu
evet.
Çok önemli bir sorudur yani, niye ben? Şimdi batıda da bu bir dilemma olarak ifade edilmiş, bir çelişki yani. Ben niye kendi canımı feda edeyim ki başkaları için? Şimdi bunun cevabının aşkın bir şey olursa boyutu, bu kolay cevaplanabilecek bir soru. Ama aşkınlığı siz ortadan kaldırdıysanız bu hiçbir şekilde cevaplanmayacak bir soru. Sen mi atlayacaksın, ben mi atlayacağım, o mu atlayacak? Hani adam, kadın denize düşmüş, yok mu kurtaracak diye birisi böyle bağırırken birisi atlamış, kadını kurtarmış, sonra dönmüş. Kim attı, kim itti beni denize demiş.
Evet.
Bunun gibi yani. Birisinin denize atlaması gerekiyor. Bu hep böyle baktığınız zaman garibanlar oluyor, fakir fukara oluyor. İşte Afrika ülkelerinin durumunu görüyoruz. Bu arada o Tanzanya Cumhurbaşkanı en çok efelenen COVID'e karşı başkandı biliyorsunuz. Bunlar efendim şey, hatta aşıları test etmişti. Bu aşıların aslında hiçbir işe yaramadığını falan kendine göre medyayla açıklamıştı. O muhtemelen Covid'den öldü. Şimdi dolayısıyla böyle bir test çöktü yani. En büyük testlerden bir tanesi.
Fazla da iddialı olmamak gerekiyor herhalde.
Covid gerçekten varmış gibi bir kanaat ulaşabiliriz.
Evet, devam edelim haberlere. Bu hafta ABD Dışişleri Bakanı bu Blinken'den gelen bir açıklama. Suriye açıklaması Lütfü abi. Açıkçası beni de çok şaşırttı bu açıklama. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Diyor ki Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı, Suriye halkının çektiği acıyı düşündüğümde aklıma kendi iki çocuğum geliyor. Onlara yardım etmek için nasıl harekete geçmeyiz? Yapmazsak yazıklar olsun bize.
Tamam, doğru ya, o şey Pentagon demek ki artık oraya vaziyet etmek için gerekli müttefikleri buldu. Trump'ta bu şey yoktu yani. Böyle bir vizyon yoktu çünkü oraya para harcayacağız, ne yapacağız, edeceğiz falan filan. Bu bizim için masraf olur diye düşünüyordu. Şimdi bunun tam tersi işte kurumsal Amerika, siyasi Amerika ile ittifak ederek yine işte daha önceki İran, Afganistan, Suriye olaylarında gördüğümüz gibi burada da bir Pentagon çıkarmasına demek ki yakın zamanda şahit olacağız. Daha müdahil olacak yani Suriye'ye Amerika. Bu ne anlama geliyor biliyor musun İbrahim'ciğim? Bizim o kuzeydeki efendim işte oluşum gittikçe, yani Kuzey Irak'taki oluşum, bizim doğumuzdaki oluşum gittikçe hızlanacak anlamına geliyor bu. Bu noktada da iki tane çocuğun böyle bir beyanata alet edilmesinin de ayrıca Amerikan kamuoyunu duygusal anlamda hazırlamak olduğunu, çok tabut gelip gideceğini de buradan anlayabiliriz.
Evet. Tabii dijital medya okur yazarlığını konuşuyoruz. İsmini de siz koymuştunuz aslında. Hani medya okur yazarlığı bir tarafa, artık dijital medya okur yazarlığına daha da yoğunlaşmamız lazım diye. Bu hafta tabii dünya genelinde terör örgütleri tarafından hedef alınan çocuklarla ilgili bir araştırma yayınlandı. Hedeflenen yaş grubunun, terör örgütleri tarafından hedeflenen yaş grubunun her geçen gün düştüğüne dair. Türkiye'de biliyorsunuz PKK'nın da çocuk askerler meselesinde daha önce hani Avrupa ve Amerika basını, aslında dünya basınının diyebiliriz, görmezden geldiği çocuk askerler, PKK'lı çocuk askerler meselesi bir takım lobi faaliyetleri sayesinde işte Washington Post'ta, New York Times'ta görülebilmişti. Ama tabii dünyada bir tane terör örgütü yok. Birçok terör örgütü var. Bunlardan bir tanesi de Boko Haram. Aynı şekilde 4 yaşındaki çocuklara kadar propagandayı geliştirmişler. İnanılmaz bir sistematik işliyor terör örgütlerini tarafından.
Ya bu şöyle İbrahim'ciğim, yani İngilizceyi siz kreşe kadar indirirseniz kendine adam devşirmek isteyen herhangi bir organizasyon da bu işin 4 yaşında başlaması gerektiğini düşünecektir. Yani 3 yaşında bir çocuğu Rus pedagoga götürmüşler. Rus pedagog bitti demiş bunun işi yani. Siz demiş niye getirdiniz ki bana şimdi bunu 3 yaşında? Yani o zamana kadar her şeyi, birçok şeyi alıyor. %90 neredeyse karakterinin şekilleniyor tarzında. Evet. Böyle ilginç bir tez öne sürmüş. Şimdi dolayısıyla hele hele Z kuşağının gittikçe daha böyle bağımsız, kendi hani hayatını yaşamak isteyen otonom bireyler olduğunu düşünürsek yani herhangi bir organizasyonun, yani kendine insan devşirmek isteyen herhangi bir organizasyonun bu tür faaliyetlerde bulunmasının efendim onlar açısından doğal olacağını düşünmek lazım. Şimdi pedofili mesela, şimdi bir suç bu ama bunu siz atıyorum bir gay hakları, LGBT hakları falan diye düşündüğünüz zaman 7 yaşındaki, 8 yaşındaki, 9 yaşındaki çocukları o tür o işte efendim onur haftalarında en önde, İşte bu da bu işin çocuk modeli diye yürütmekte sakınca görmüyorsunuz. Bunu bir şekilde kahraman diye ortaya koyuyorsunuz. İşin çocuk boyutu her tarafta istismar ediliyor yani. Bunu belki konuşmak lazım. Yani çocuk boyutu her yerde, evet, istismara açık. Dolayısıyla terör örgütleri de bu noktada böyle bir şey yapıyorsa, evet.
Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2009'dan beri Boko Haram'a 4 yaşındaki çocuklar dahil en az 8.000 çocuk alındı söyleniyor Lütfü abi. Fakat bu mülteci çocuklar meselesi tabii ayrı bir tartışma konusu.
Ayrı bir dram aslında. Evet. Dram yani.
Çok ciddi bir dram. Avrupa yollarındaki mülteci çocukların da terör örgütlerinin hedefinde olduğunu biliyoruz.
Ya bırak onu, devletlerin de hedefinde. Yani alalım bunları, işte efendim bir hani yetişmiş iş gücü veya işte efendim şey, istediğimiz gibi şekillendirebileceğimiz bir insan gücü olarak kreşlerde, şurada burada çocuk esirgeme kurumlarında büyütelim tarzında, yani sen git çocuğunu bana ver şeklinde bir yaklaşım var yani. Ve bunların birçoğu da belki hatta yine LGBT'li ailelere belki evlatlık olarak veriliyor. O da ilginç.
Evet, bununla ilgili daha önce de hem dış basında da bizim kendi basınımızda da haberler çıkmıştı. Özellikle Almanya'nın bu mülteci çocuk, Almanya'da kayıp olan mülteci çocukların bir takım cinsel sapkın tırnak içerisinde hani hareket, tarikat artık neyse onların eline düştüğü söyleniyor. Rakamlar da çok ilginç Lütfü abi. 2015'ten beri Avrupa Birliği ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. Aynı şekilde 2016'da refakatsiz şekilde Avrupa'ya geçen çocuk sayısı 63 bin. Yani ana baba yok, tek başına gidiyor ve ondan sonra belki de artık nerede olduğuna dair hiç kimsenin bir fikri olmuyor.
Organ mafyasının eline bile düşebilirler evet. Bunlar o manada. Yani hakikaten ne büyük dramlar yaşanıyor İbrahim'cim. Yani haklının güçlü olması, haklının gücünü artırması ve hakkı tesis için de her hususta belki sesini yükseltmesi gerekiyor. Yani zor bir dünya.
Evet, Fransa'da tabii birkaç haftadır bu İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele yasası adı altında yürütülen Müslümanlara yönelik baskıyı konuşuyor. Avrupa'da tartışıyor tabii. Türkiye'ye yansımaları da var. Ülkede son olarak Senato'da görüşülen karara göre yasaya okul gezilerinde başörtülü annelerin katılımı, çocukların kamusal alanda başörtüsü takması yasakları da eklendi Lütfü abi. Yani Fransa adım adım aslında Avrupa'da İslam'ın yeniden filizlenmesi ve yayılması konusundaki o önüne koyacağı engelleri artırdığını görüyoruz. Macron zaten bu konuda hani bizim programlarımızda defalarca üzerine vurguladığımız bir şeydi. Tam bir İslam düşmanı olduğu görülüyor yani. Ve bunu adım adım da kendi iç kamuoyundan gelen baskılara rağmen devam ettiriyor.
Yani Macron'un Fransa'daki en büyük destekçisi pro-İsrail, yani İsrail yanlısı bir efendim lobi. Onların ta efendim başından beri böyle gencecik bir hani nasıl diyelim bir Fransız politikacıyı allayıp pullayıp Fransa efendim başına getirmesi. Bu anlamda Macron bir proje yani. Macron bir proje. O da şu anda yapması gerekeni yapıyor yani.
Evet, sosyal medya haberlerini de bakalım dilerseniz ilk bölümün sonuna gelirken. Bu hafta tabii We Are Social 2021 verileri açıklandı. Türkiye %68'lik kullanım oranıyla Instagram'ı en çok kullanan ülke oldu Lütfü abi.
En çok yani, tüketen diyecektin herhalde.
Yani onda
tüketim
tabii
üzerimize yok hakikaten.
Evet, söyleyebiliriz. Yani bütün sosyal medya mecralarında Türkiye ilk beşte gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yayınlanan raporlar bizi gösteriyor. Bu sosyal medya ile kurduğumuz ilişki hani önümüzdeki yıllarda bizim için neler doğuracak? Bence bunu üniversitelerde psikologlar tarafından da araştırma konusu yapılması ve bir şekilde artık bu konuya tırnak içerisinde müdahale edilmesi. Yani araya bir mesafe mi koyulacak ya da bu nasıl anlatılacak bilmiyorum.
Şimdi bu bir buzların erimesi süreci. Ortalık çamurla dolacak ve sonra güneş çıkacak. Ortalık efendim tekrar eski haline dönecek. Ortalık eski haline döndüğü anda da aslında gördüğümüz birçok yüzün aynı yüz olmadığını, bildiğimiz insanların aynı insanlar olmadığını da bir şekilde fark edeceğiz. Kimisini sevinerek, kimisini de dehşetle. Yani el verir ki biz de bu şeylerden olmayalım. Yani buradaki temel bence nokta bizim insanımızın bir kere hareketliliği, hakikaten dinamizmi, böyle ciddi hani bir futuhat, hani fetih nesli gibi böyle yani yerinde duramayan, kabına sığmayan bir tarafı olduğu. Yani bunu böyle bir kere değerlendirelim. Böyle bir şey var yani. Biz hem müteşebbislik anlamında önü açıldığı zaman böyle durdurmuşlar yani. Bizi işte Trakya'da durdurmuşlar. Ama biz gidecektik daha fazla. Belki Viyana kapılarından geri dönmüşüz ama sonuna kadar gidecektik. Şimdi dijital dünyada önümüz açık, böyle istediğimiz gibi giriyoruz, çıkıyoruz, ediyoruz falan filan. Buradaki en temel bence hani eğitim sisteminin de belki üzerinde durması gereken sanaldaki ya da dijital dünyadaki görünümlerimizin, hareketlerimizin, ortaya koyduğumuz eylemlerimizin aslında fiziksel ya da işte gerçek ilişkilerdekinden çok farklı olmadığı. Yani bu anlamda hani dual, çift kimlikli kişiliklerden uzak durmamız gerektiği belki vurgulanmalı. onun aynı tezahürlerinin, yani dijitaldeki tezahürlerin gerçek hayattaki tezahürlerden çok farklı olmadığı, bunun cezaları itibariyle de, ödülleri itibariyle de bu şekilde ortaya çıktığı, yavaş yavaş efendim insanlar tarafından görüldükçe muhtemelen bir normalleşme yaşanacak. Şu anda bir şey var, yani teknoloji çok hızlı ilerliyor. Biz de çok hızlı bir şekilde ona adaptasyon, uyum sağlama noktasında başarılıyız. Teknoloji durmuyor, biz de uyum sağlamada durmuyoruz. Birisi yorulacak yani bir gün. Ben insan tarafının biraz daha, hani bizim tarafımız olmasa bile, biraz daha suhulete, daha böyle kendini bu konuda biraz daha geri çekeceğini ben düşünüyorum. Şimdi bu işin içerisine doğan nesiller zaten bu işle yetiştikleri için kendilerine göre hani artıyı eksiği ve ne kadar ileri gidip ne kadar ileri gitmeyeceğini, bunu birazcık doğal, yani insiyaki olarak, içgüdüsel olarak öğreniyorlar zaten.
Yaşayarak.
Evet, yaşayarak öğreniyorlar. Ama bir de bizim gibi böyle hem siyah beyaz televizyonu, hem renkli televizyonu, hem break arkadaş arıyorum break tarzındaki telsiz dünyasını.
Telsiz dönemi, evet.
Hep bunları bilen, her birinin ayrı şokunu yaşamış efendim nesiller. Şimdi biraz onlar sanki çok kafası karışık yani. Onların biraz böyle hem gönlü karışık hem zihni karışık. Dolayısıyla onlar biraz böyle işi abartıyorlar gibi geliyor bana. Yetişmeye çalışıyorlar yani. İş bir şekilde normalleşecek yani. O noktada belki bu geçiş dönemi diye görmek lazım.
Evet, ağzınıza sağlık Lütfü abi. İlk bölümün sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, Medyaokur yazarlığı az sonra devam edecek.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Yeniden merhabalar. Erkam Radyo'da Medyaokur yazarlığı programındayız. Kıymetli Lütfü Aslan abimizin değerli yorumlarıyla devam ediyoruz. Lütfü abi, rapordan yansıyan rakamları da biraz paylaşalım dilerseniz.
Buyurun.
VR Social 2021 verilerine göre Türkiye tabii %41, 2018'de %41 Instagram kullanım oranına sahipmiş. İkinci sırada İsveç vardı. İsveç'i de geçmişiz. 2021 verilerine göre herkesi geçerek birinci sırada yer aldık. Sosyal medya rakamlarına baktığımız zaman da pandemi öncesinde 2019'da sosyal medya kullanım oranı %63 olan Türkiye'nin 2021 verilerine göre %71'i sosyal medya mecralarında yer alıyor. Aynı şekilde 2019'da sosyal medyada günde 2 saat 46 dakika ortalaması olan Türkiye 2021'de 3 saate yakın ortalamaya oynuyor. Dünya ortalaması 2 saat 25 dakika. Yani bir yarım saat daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu arada ilginç de bir bilgi daha. Japonya, Almanya, Hollanda, Güney Kore ve İsviçre gibi ülkelerin 2019'da olduğu gibi bu yılda günlük sadece 1 saat gibi ortalamalar oynuyorlar. Bu ülkelere baktığımızda dünyada hani teknoloji, makineleşme ve buna benzeyen endüstrinin en yoğun olduğu ülkeler, refah oranının yine aynı şekilde maddi olarak en yüksek olduğu ülkeler olduğunu görüyoruz. Burada böyle bir şey okuma yapabilir miyiz acaba?
Ya belki yaşlı nüfus olduğu için de onu da bir etken olarak görmek lazım. Yani bize daha genç nüfus, daha bu işlere hevesli, heyecanlı nüfus var. Ama onlar da daha böyle artık gittikçe yaşlanan bir nüfus olunca tabii sınırlı sorumlu giriyordur muhtemelen girenler. Ama yine de önemli bir şey. Yani bizim bir şeyimiz var yani, haddimizi aşma durumumuz söz konusu yani.
Ya tabii o psikolojik etkisini, yani sosyal hayatı etkisini ben özellikle üzerinde durmak istiyorum Lütfü abi. Konuyu bir şekilde hep oraya getirmek istiyorum. Çünkü şimdi mesela aile sağlık kategorisinde Altınoluk Gündemi bir haber var. Mesela diyor ki sosyal medya hayatımıza bazı sanal kahramanları soktu. Özellikle rol model arayışında olan genç ve ergenlik çağındaki çocuklar bu sanal kişilikler üzerinden çok fazla etkileniyor. İnfluencerlar mesela tam bir rol model olarak markalarında, küresel markalarında en basit klasik, yani esnaf mantığıyla da herkes artık influencerlara bir şekilde ulaşabiliyor. Burada iş yapan dijital içerik üreticileriyle ticari bir takım ilişki kurarak kendi ürünlerini pazarlıyor. Ve bu hedef kitle aslında bahsettiğimiz gibi çocuk veya genç diyebiliriz. Yani yeni gençler. Yani burada bir hani aileler mi diyeceğim, ben ailelerin ötesinde bir yaklaşımın. Yani şimdi birazdan mesela yemek sepetinin hacklenmesi meselesini konuşacağız. Orada da çok skandal şeyler var. Yani burada böyle bir denetim mekanizması planının tam olarak işlemediğini ya da önümüzdeki yıllarla ilgili projeksiyonun tam olarak belki de görülemediğini düşünüyorum.
Düşünülebilir ama ben işin biraz da demokratikleştiği konusunda da aslında daha iyimser bir noktadan bakmak istiyorum. Eskiden bir celebrities diye bilinen o meşhur işte ünlülerin şatafatlı dünyası vardı. Onlar böyle apayrı rol modeller olarak kendilerine erişilmez, ulaşılmaz, belli bazı sahnelerde çıkarlar işte efendim oralarda ışıltılı hayatlar, ışıltılı dünyalar. Şimdi baktığınız zaman özellikle hani genç neslin YouTuber olduğu bir yeni dünya var. Bu dünyanın ışıltısı da aslında yok çünkü sen de anında oraya transfer olabiliyorsun. Anında çektiğin videolarla sen de o tür bir şeye talip olabilirsin. Ya bu bir tür demokratikleşmeyen tırnak içinde söyleyeceğim bir şey. Herkesin her şeye her anda erişebildiği. Dolayısıyla varsa eğer içeriği bunu bir şekilde üretip paylaşıp buradan bir şeyler yapabildiği bir yer oldu. Bu manada hani müteşebbislik manasında bak şimdi dikkat edersen işin ticari boyutuyla ev hanımlarından efendim çiftçilere üreticilerden bilmem bir takım hayat tarzları yansıtan bunu pazarlayan işte efendim tiplere kadar herkes bu mecraları kullanıyor. Bu mecralarda bu anlamda müthiş bir etkileşim var. Atıyorum Kütahya'daki bir tane çoban çocuğun hikayesini dinliyoruz burada. Efendim nasıl ben sürüyle şöyle yapıyorum işte efendim bunu şöyle yapmak lazım. İşte ya onun şeyine bakıyorsun, dünyasına hayran oluyorsun falan. Kendine göre böyle bir hakikaten bu manada bizim hani çok fazla sosyal medyayı kullanışımız tamam bir tarafından böyle bir aşırılık olarak görülebilir. Ama diğer taraftan da bir böyle kendi işte efendim zevklerini, heyecanlarını yaşamak isteyen insanların bunları çok rahat paylaşabildiği, paylaştığı için de efendim kendini hani zengin hissettiği ve dolayısıyla güven belki duyduğu, dolayısıyla daha böyle nasıl söyleyelim yetişkin bireyler gibi davrandığı bir yeni mecra burası. Yani ama bunun tabii böyle rakamlara vurulduğu zaman ya hayatımız burada geçiyor tarzında bir efendim olumsuz ilk elde olumsuz gibi görülebilen bir sonuçla değerlendirilmesi mümkün. Ama iyi örneklere de bakarak yani bunun aslında yönetilmesi gereken bir şey olduğunu düşünmemiz lazım.
Ben de aynı fikirdeyim. Kesinlikle yani yönetilmesi gereken bir taraf bireysel, aile, toplum aslında ve devlet yönetimi. Yani burada bir şeyler oluyor. Biz buna karşı pozisyon alalım gibi böyle tırnak içerisinde muhafazakar bir refleks yerine aslında yani ürettiğimiz şeyleri de eğer oralarda vakit geçiriyorsak daha fazla içerik üretip daha fazla kişiye ulaşıp aslında yani bireysel olarak da veya bunun kimle hareket ediyorsunuz fark etmez. Var olduğumuzu hissettirmek, düşüncemiz veya inancımız neyse o alanda da bir şeyler yapabilmek. Bu aralar sanki yani pandemi döneminde sanki herhalde insanların böyle çok fazla hani bilgi yüklemek yerine daha fazla eğlence temalı bir görünüme dönüştü sosyal medya. Daha fazla eskiden daha fazla nitelikli içerik üretildiğini görüyordum.
Evet, şimdi tamamen dediğiniz gibi böyle haz ve eğlence amaçlı insanlar giriyorlar. Oralarda işte hani böyle çıkıp geç kamerayı başlat ben konuşayım sohbet edeyim. Sohbetten sonra insanlar bunu izlesinler videolar. Bak biz de buradayız falan filan daha ziyade. Belki oranın doğasına uygun hareketli içeriklerle. Yani madem insanlar hayatlar merak ediyorlar, madem insanlar insanları merak ediyorlar, o insanın, o hayatın, o güzel hayatların belki daha böyle hani işte ben demokratikleşme derken biraz onu kastediyorum. Yani böyle bir erişilemez, ulaşılamaz bir varlıktan daha ziyade dokunulabilir, yaşanabilir, hakikaten efendim tatbik edilebilir bir muhteva olduğunu belki özlenilen hayatların, arzu edilen hayatların, bunların da o doğal taraflarının bu anlamda gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani ve tüketicilik bu noktada çok pasif bir eylem. Üretici olmak gerekiyor. Hele hele ya burada bu çocuklar ne oluyor, ne yapıyorlar diye düşünenlerin özellikle üretici olması. Ama üreticiliği de böyle geç kameranın karşısında ben konuşayım işte sohbet yayılsın falan filan tarzından daha ziyade daha böyle
nasıl, etkileşime dönelik.
Etkileşime dönelik. Evet. Daha böyle belki doğal içerikler üretmek gerekiyor. Samimi, içten, mümkün olduğu kadar efendim karşısındakini işte o bir artık izleyen bir kuşak olduğunu bilerek yani. Şimdi Hollywood'la büyümüş. İşte efendim dünyanın en böyle işte kaliteli yapımcılarının dizilerinin işte bir nevi artık profesyonel izleyici bunlar yani. Senin yaptığın her kamerayı, her kamera. Ya ben bir mesela bir şey yapmıştım bir ara. Medya okur yazarlığı ile ilgili birkaç Instagram'dan kendim böyle karşıma koydum telefonu ve orada efendim doğal ortamda yani konuştuk. Ya bu arada kamera da çeksin bizi. Dolayısıyla biz bunu paylaşalım. Tamam, biz samimi içten bir tarafı var ama yani birkaç tane hemen yorum. Şimdi medya okur yazarı herkes yani. Aslında evet. Medya okur yazarı profesyonel. Ya hocam bunları daha böyle profesyonel, daha böyle efendim dikkat ederek çeksek olmaz mıydı şeklinde yorumlar geldi ki hak verdim yani. Haklısınız dedim gerçekten yani. İnsanın yaptığı işe özen göstermesi gerekiyor. Bir de kuşak bu noktada artık böyle niye öbür tarafta Netflix dizileri popüler hale geldi? Yani işte daha dakika bir gol bir hemen böyle sonunu tayin edebileceği bir efendim dizi istemiyor yani. İşte Dark diye bir dizi var mesela, değil mi? Dark. Ne oldu, ne yaptı, kimin ne yaptı, nasıl girdi, nasıl çıktı belli değil. Yani bu tür aslında şeyler istiyor. Efendim biz bunları üretip de işte şaklamana mı dönelim? İşte efendim bir tür uzman olmadığımız işlerde mi yoğunlaşalım? Hayır, samimi olalım. İçten olalım ve işin tekniği ne gerektiriyorsa onu yapalım. Yani nasıl vaaz kürsüsüne oturan insanın ya bu işin bir hamdelesi var kardeşim, bir salvelesi var, bir duası var, bir üslubu var diye dikkat ediyoruz değil mi? Yani kellimun nase ala kaderi ukulihim diye insanlara akılları kadar konuşmak gerektiğini biliyoruz. Ya kardeşim bu sosyal mecranın da kendine göre bir dili var. Bir efendim takdim tarzı var, üslubu var. Orada efendim nasıl görüneceğin, nasıl göstereceğin noktasında belli bir takım oluşmuş efendim kalıplar var. Onlara dikkat etmek gerekiyor.
Ya yani oyunu biraz kuralına göre oynamak gerekiyor değil mi? Yani teknik tarafına dikkat etmek gerekiyor. Aslında evet. Bunu kastediyorsunuz.
Evet, onu kastediyorum evet. Ve bir şey daha var. Üretici olmak gerekiyor. Yani çok herkes izliyor yani. Herkes tüketici konumunda şu anda. Ama üreten kazanacak yani. Hemen değil ama orta ve uzun vadede. Mümkün olduğu kadar içeriği kaliteli bir şekilde o etkileşimler ve geri bildirimleri dikkate alarak hep geliştire geliştire bir yere doğru gitmek lazım.
Evet. Teşekkürler Lütfü abi. Bu arada Yemek Sepeti ile ilgili de bir haber var. Bu hafta tabii büyük bir siber saldırı gerçekleşti Yemek Sepeti. Türkiye'nin en büyük yemek dağıtım şirketlerinden bir tanesi aslında. Kişisel verileri koruma kurulu.
Yemek dağıtım şirketi de değil aslında. Yani bir tür organizasyon şirketi. Evet. Yani bir tane sandviç pişir de gönder bana desen yapamazlar
yani. Tabii yani onlar sadece kuryelik yapıyor. Çok evet. Haklısınız. Düzeltmiş olalım. 27 Mart'ta duyurmuştu bir siber saldırı gerçekleşti diye. Bunun 25 Mart'ta gerçekleştiği ortaya çıktı. Tabii lan yapılan araştırmayla.
İki gün sonra mı fark etmişler?
Özür
dilerim. Öyle.
Bakıyorum şimdi. Yemek Sepeti'nin 27 Mart'ta duyurduğu ve 25 Mart'ta gerçekleştiğini belirttiği siber saldırı aslında 18 Mart'ta yapılmış. Yani
7 gün önce.
Tabii 7 gün önce bir hafta saklanmış. Yurt dışı kaynaklı bir şey olduğu söyleniyor. Fakat rakam çok korkunç Lütfü abi. Yani 21 milyon 500 bin kişiden bahsediyoruz.
Hepsi çalınmış.
Hepsi yani. Çalındı. Tamamı çalındı.
Ne var peki? İsim var, soy isim var, adresler var, telefonlar var, mailler var.
Mailler var.
Kredi kartı bilgisi saklamıyor zaten.
Kredi kartı bilgileri de durabiliyor. Yani isterseniz kredi kartıyla da oradan da ödeme yapabiliyorsunuz. Hmm. Yani online ödeme. Fakat o şey bildiğim kadarıyla daha güvenli bir sistem. Hmm. Yani kredi kartı bilgileri çalındı mı çalınmadı mı bilmiyoruz. Fakat bence asıl mesele yani o verilerin meselesi işlenecek verilerin çalınması. En son nereden sipariş verdiniz? Son bir yıl içerisinde hangi yemeklerden sipariş verdiniz? Tabii bunlar biliyorsunuz o Cambridge Analytics ile birlikte.
O zaman ben şöyle bir tahminde bulunabilir miyim İbrahim'ciğim? Önümüzdeki 3, 6 veya 9 ay içerisinde Yemek Sepeti'ne alternatif çıkacak bir girişimi merakla bekleyelim.
Yani çok eğer zekice bir çalışma yaparsalar yani bu verileri işleme konusunda muhtemelen yani ne yiyoruz, ne içiyoruz, ne kadar sıklıkla yiyoruz, nerelerde bulunuyoruz, nerelere yemek sipariş ediyoruz. Hepsini
çıkartırsa. Bir şey vardı. Müslüman Facebook, Salam World.
Salam World evet.
Burada yıllarca çalıştılar. Bak aylarca demiyorum, yıllarca çalıştılar. Sonra ya bu işi yapamayacağız biz deyip geri gittiler. Böyle bir Rus yatırımcıydı veya Kazakistanlı yatırımcı mıydı bunlar? Sonra birden Yandex çıktı. Aa baktık Yandex. Yandex'in böyle bütün İstanbul'un, Türkiye'nin yol haritaları, her şeyleri müthiş bir şekilde hazırmış yani. Nasıl oldu o ara bilemiyoruz tabii.
İşte bu verilerin işlenmesi meselesi, yani yemek sepeti şimdi hani bir diğer tarafta tabii Getir tüm dünyaya açılan bir şeydi. Bu hafta tabii gördüğünüz yeni bir unicorn, İngiltere'de çok ciddi yatırım aldı.
Unicorn derken unicorn 1 milyar dolardan fazla yatırım alan. Bir milyar cirosu 1 milyar doları geçen şirketlere unicorn deniyor. O işte efsanede, Yunan efsanesinde tek boynuzlu at yani unicorn.
Evet. Yani çok tabii acayip yükselen bir trend. Yemek sepetinin bu operasyon yemesi muhtemelen sizin söylediğiniz o muhtemel senaryoyu gündeme getirecektir. Muhtemelen sektör içerisinde başka aktörler de önümüzdeki günlerde duyacağız
yani
gibi.
Doğan'a şaibeyle bakacağız yani.
Yani öyle görünüyor. Tabii 21 milyon kişinin verilerinin çalınması konusunda, yani bu konuda yemek sepetinin hani ne yönelik ne tür bir yaptırım uygulanacak onu bilmiyorum. Yani kanuni olarak bir şey yapılacak mı yapılmayacak mı, fakat
orada da hani hakikaten bir boşluk da var zaten şimdi. Yani gerçekten böyle bir şey oldu, çalındı. Tamam, ne olacak bundan sonraki süreçte? Şimdi geçenlerde mesela Bursa'da bir şey oldu, tır kazası. Yani tır böyle önüne geleni biçti gitti.
23 araç, evet.
Evet, 23 araç. Şimdi bunların şeyi ne olacak? Mesela bedelleri. Kaskoları varsa kaskoları ödeyecek. Yoksa efendim tırın trafik sigortası ödeyecek. Tırın trafik sigortasından bu araçlara hesaplanmış 88 bin lira bir para geliyor. Yani normalde o araçlar muhtemelen
çok daha
300'lük, 500'lük araçlar belki birçoğu. Şimdi 88 bin lira olmayınca peki ne olacak? Yani ben bu 88 bin lirayla yeter diyecek miyim? Demeyecek birçok belki şey. Dönecekler, tır sahibine bu sefer dava açacaklar. Şimdi KVK diye bir şey çıktı biliyorsunuz, kişisel verileri koruma kanunu. Bunun ortaya çıkartmış olduğu bu, hani ya bir maili bile izinsiz kullanamıyorsun artık. Çok ağır yaptırımları var diye konuşuyoruz, hep konuştuk. Şimdi böyle bir aslında sürecinde kendine göre bir muhtemelen cezai müeyyideler olması gerekecek herhalde.
Evet. Lütfü abi, son iki haberimizi hemen yorumlarınızı alalım. Yavaştan programımızı bitireceğiz. Bu yapay zeka meslekler yapay zeka tehdidi altında mı? Bu da çok tartışılan bir konu biliyorsunuz. 2025 yılında 85 milyon kişi iş kesintisi yaşanabilir şeklinde bir Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı raporun sonucu. 85 milyon kişi iş kaybına uğrayacak 2025 yılında. Medya tarafından bahsedelim. Çok fazla vaktimiz yok. Editörlerin de etkileneceği söyleniyor. Yani yapay zeka ve robot teknolojilerinin medya sektöründe çalışan kişileri de etkileyeceği söyleniyor.
Evet. Yani bu bankacılığı ortadan kaldıracak. Açık ve net. Muhasebecilik gibi kurumları, meslekleri ortadan kaldıracak. Yani bu yeni bilişim teknolojileri. Yapay zeka haber bile yazmaya başladı şimdi.
Evet.
Dolayısıyla önünüze sizin seçki getirecek. Seçki sadece bir tür editörlük başarısı da değil. Sizin arzu ettiğiniz seçkiyi getirecek. Sizin arzu ettiğiniz, daha evvelden okumak istediğiniz seçkiyi getirecek. Dolayısıyla süreç hakikaten ilginç bir yere doğru gidiyor. Mesela bu son pandemi sürecinde de işte Koç 35 bin çalışanını eve gönderdi. Sabancı 2 sene içerisinde eve göndereceğini söyledi. Turkcell tamamen eve gönderdi. Bir Türk Wi-Fi'niz varsa dünyanın neresinde olursanız olun çalışın, bizim için önemli değil dedi. Dolayısıyla böyle ilginç bir yere doğru gidiyoruz. Yani evler ofis oldu. Özel hayat, iş hayatı ayrımı kalktı. Yani artık her şey hayat, iş hayatı yani.
Evet, onunla ilgili de bir haber var. Son haberimiz Harvard tarafından yapılan bir araştırma. Tam da cümlenizin üzerinde Lütfü abi. Yeni bir araştırma bu. Çoğunluğun eskisi gibi tam zamanlı ofiste çalışmak yerine esnek ya da tamamen evde çalışma modelini istediğini söylüyor. Fakat ofise dönmek isteyenlerin çoğunlukla evli ve çocuklu kişiler olduğu ortaya çıkmış.
Evet, işte budur. Yani bunun üzerine söyleyecek bir şey yok.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız ve yorumlarınız için. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.